Sport Time. Sport Time.
Bu işte bir terslik yok. Dick Fosbury. ...1968 Meksika Yaz Olimpiyatları spor tarihindeki en farklı, ilginç ve yenilikçi dönem olarak hatırlanır. Çünkü bu oyunlar esnasında diğer olimpiyatlarda rastlanmayan türde birçok özel an ve ilkler yaşanmıştır. 200 metre madalya töreninde Amerikalı siyahi atletlerin kürsüye siyah eldivenler giyerek çıkışı ve ırkçılığa karşı yaptıkları protesto. Erkekler 3 adım atlamada dünya rekorunun 3 farklı atlet tarafından 5 kez kırılması ve 100 metrede ilk kez 10 saniyenin altına inen Amerikalı atlet Jim Hines'ın sıra dışı performansı bile 1968 olimpiyatlarını özel kılmıştır. Ayrıca atletizm müsabakalarında kullanılan ilk tartan pist uygulaması ve ilk doping testi de eklendiğinde bu liste daha da uzar. Kısacası 1968 Meksika Yaz Olimpiyatlarında ne ararsanız vardır. Ancak Amerikalı atlet Dick Fosbury'nin yüksek atlamada elde ettiği başarı bütün bu gelişmelerden çok daha büyük bir etki yaratır. Çünkü Fosbury çıtayı geçmeyi başarırken yüz üstü değil sırt üstü atlar. Yani kendi branşının gerektirdiği stil dışında ve bilinen her şeyin tam da tersini yaparak. Bu bambaşka performans atletizm tarihi açısından yepyeni bir devrin de başlangıcıdır. Fosbury kendi tekniğini ve başarı sırrını da şu sözlerle açıklayacaktır. Çıtaya doğru sol ayağım yerine sağ ayağımla havalanıyorum. Çıtaya en yakın mesafeye ulaştığım an sırtımı kavislendiriyor ve omuzlarımın üzerine düşüyorum. Çünkü bir yükseklikten sırt üstü atlayabildiğim takdirde herkesten daha yükseğe ulaşacağımı uzun süre çalıştıktan sonra anladım. Fosbury oyunlar bittiğinde 2 metre 24 santim atlayarak yeni bir olimpiyat rekoru kırmakla kalmamış, adeta bu sporun felsefesini de değiştirmiştir. Öyle ki onun tekniği sonraki 50 yıl boyunca bütün altın madalyalar ya da rekor atlayışlarda da kullanılmış ve bugün artık bir standart haline gelmiştir. Özetle Dick Fosbury olayı platform ne olursa olsun bir işi yapmanın daha iyi, daha farklı bir yolu mutlaka vardır tezinin de unutulmaz örneklerindendir. İşte bizler de Spor Daima ekibi olarak bu farklı yol veya yöntemlerin sporda neler olabileceği konusu hakkında konuşmak üzere bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından sesimiz ulaşıyor dünyanın dört bir yanına. Programın hazırlanması için çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda değerli Özkan Pekesen ve telefon hattımızda da İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi sosyoloji bölümü, aynı zamanda da spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler var. Ana kumandada Sefa Aktan sesimizi dünyanın ve ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyor. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü olarak ben Murat Örem sesleniyorum sizlere. Özkancığım hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Yine senin yazdığın güzel çarpıcı bir metinle başladık.
Çok teşekkür ederim.
Bambaşka bir isim spor tarihinde Dick Fosbury.
Hakikaten.
Uzun uzun onu konuşacağız çünkü hakikaten felsefeyi değiştirmiş.
Tamamen, hem de yani düşünsenize yapılan bir işin tamamen tersini yapıyorsunuz. direkt olarak tersini yapıyorsunuz ve ciddi bir sonuç alıyorsunuz. Alınan bu sonuç bütün dünya tarafından kabul ediliyor ve ondan sonraki kuşak tamamen bu tersine davranışı, aslında hani biraz da tırnak içinde tersine davranışı devam ettiriyor. Ve bugün onun stili halen geçerli. Alınan bütün madalyalarda, işte büyük rekor atlayışlarda aynı stil var. Ama şimdi, onun bir tabii ki şeyi var. Hani neden öyle bir şeye gereksinim duyduğu konusu var.
Şimdi detayları konuşacağız seninle ama biz de çocukluğumuza geri dönelim. Yani 70'lerden itibaren televizyon hayatımızda, TRT olarak hayatımızda yüksek atlamaları izledik.
Evet.
Hep Fosbury'nin tekniğiyle izledik değil mi? Yani daha önceki dönem, çünkü 68'de bu iş değiştiği zaman, o Fosbury değiştirdiği zaman bir nevi herkesin de ezberini bozmuş oluyor ve artık iş oraya dönüyor. Eskiden nasıldı bu işler, onu merak ediyorum. Yani koşarak insanlar çıtanın üstünden koşarak mı atlamaya çalışıyorlardı?
Koşarak,
yüzüstü mü?
Yüzüstü bir şekilde sağ ayaklarını böyle çıtanın üzerine getirip atlama, bir de karın bölgesini içeri çekmeye çalışarak atlanan atlayışlar var. Hatta onları seyrettiğimiz zaman o tür görüntüler var. Ben oturup seyrettim zaten, hani hakikaten o işin mantığında nedir diye. Yani atlet öyle bir efor sarf ediyor ki, yani gerçekten o da müthiş bir atlayış. Ama yani fizik, hani burada şöyle çok önemli bir konu var. Fizik kurallarına hükmetme durumu var. Buradaki profesyonelliğin asıl şeyi bu. Hikayesi bu. Yani vücut ve vücut formu o
sanılanın aksine yüzüstü atlamak yerine sırt üstü hamle yapmak vücut formuna çok daha uygun.
Çok daha uygun ve çok daha yükseğe çıkılabiliyor. Hmm. Zaten Fosbury bunu bir şekilde yani çok birçok deneyi yaptıktan
sorgulayıp,
sonra fark ediyor.
Kanıtlayıp insanlığa armağan eden.
Çok bir... da büyük şeyler, tepkiler alıyor başta. Mesela bir iki tanesini söyleyeyim. Hani böyle bir şey olabileceğini çevresine söylediği zaman, aslında şunu da belirtmek gerekiyor. Hemen devam edeceğim ama bu çok önemli bir unsur. Fosbury öyle bildiğiniz öyle şahane bir atlet falan değil. Hı hı. Yani inanılmaz bir fiziği falan yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama böyle bir şeyi düşünen bir beyin. Hı. Evet, tabii ki böyle dediğime bakın. Elbette bir atleti var, bir vücudu, bir atletizmi var ama böyle bir şey...
Çok seçilen bir vücut değil diyorsun.
Değil. Evet. Bu işi kendi kendine kotarmaya çalışırken, hatta böyle samanlıkta falan ayrı bir yerde, böyle işte bir çeşit işte bir çiftlik gibi bir yerde falan çalışıyor. Dolayısıyla onu tecrübe etmeye devam ettiği zaman hemen bir eleştiri alıyor. Diyorlar ki yahu ne yapıyorsun? Yani diyelim ki o yüksekliği tam da söylediğin gibi... O bahsettiğin teknikle atladın ama düştüğün zaman dikkat ediyor musun? Boynun üzerine düşebilirsin, omuz kemiklerin kırılabilir, işte her şey olabilir.
Bunları konuşalım ama Ahmet Hocam elbette. Hatta önce ona bir merhaba diyelim. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Bir haftanın ardından yine birlikteyiz seninle de. Şimdi Özkan anlatacak ama sana bir merhaba diyeyim, araya gir istedim. Biraz da böyle esprili bir soruyla dahil olmanı isteyeceğim. Soruyu ben soracağım. İcat mı çıkarmış hocam Fosbury?
Aslında insanlık tarihinde icatlar insanlığı başka tarafa doğru götürüyor biliyorsunuz.
Harika
yani,
harika. Pasa öyle güzel vurdun ki tam çataldan gol oldu.
Tabii yani baktığınız zaman aslında az önce konuşmalarınızı telefonda dinliyorum. Yani baktığımızda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yani yenilikler insanlık tarihi boyunca hep önce bir acaba diye karşılanır.
Yadırganır,
böyle
değil
bir şey
mi?
Olmaz denir. Buna ne gerek var denir. Ama ondan sonraki uygulamalarda o yeniliklerin bir karşılığı olduğunda hepimiz gayet diyebiliriz ki toplumsal hayatın bütün alanlarında, spor da buna dahildir, o yenilikler kabul gördüğü andan itibaren hayatımız değişir. Hı-hı. İşte burada da Fosbury'nin yaptığı şey aslında bu. Yani bunu yaparak spor tarihinde bambaşka bir evrenin dolaşıma girmesine yol açıyor ki bu da zaten onun Özkan Bey'in söylediği gibi, tamam çok süper bir atlet olmayabilir ama bu haliyle spor tarihine adını altın harflerle yazdırıyor.
Ve sonuç da almış değil mi? Madalyaları
tabii,
da kazanıyor.
Tabii.
Böyle bir şey. Hocam Özkan biraz devam etsin çünkü
tabii.
Bu konuda anlatacak çok şey var gibi, sen de ben de araya girelim. Sen de
tamam,
oradasın
tamam.
Zaten hattasın.
Şimdi hemen aldı bir dediğim gibi eleştiriler var. Yani bu evet bir geçerli bir atlaşı olabilir ama hatırlatmak için söylüyorum. Ciddi
tabii.
Sonuçta doğurabilir.
Birincisi boynun kırılabilir.
Devamında
sakatlık
şöyle şeyler, yani düştüğün zaman bu sefer ikinci bir şey gündeme geliyor. yumuşak bir yere düşmek lazım. Elbette o eski teknikte atlanırken de bir yumuşaklık söz konusu
bir
ama
var.
Ama çok daha yumuşağın olması gerektiği gibi bir takım şeyleri de düşünmüş. Hatta kendi stilinde şunu söylerler. Yani onun stilinin ismi şudur. Firstbury yani ismi yani soyadı. Soy ismi daha doğrusu. Olduğu için o harekete ismini veriyor. Düşerken de bir ses çıkıyor. Biliyorsunuz Amerikalılar hep böyle şeyle. Tıpkı pop müzik gibi bak. Pop. O düştüğü zaman da flop gibi bir ses çıkıyor. İkisini birleştiriyorlar. Diyorlar ki Firstbury Flop. Yani bu tekniğin adı budur. Ve o şekilde kalıyor. Bir başka konu da şu. Metinde belirttiğim gibi 68'de olimpiyatlarında o kadar çok şey oluyor ki. Çok önemli olaylar olmasına rağmen mesela bir insan ilk kez mesela 10 saniyenin altına düşmesi inanılmaz bir şey. Neden bu kadar öne çıkıyor? Bu kadar olayın içerisinde.
Bütün bunları bile gölgede bırakıyor.
Çünkü
diyorsun.
Dediğim gibi en başta onu başlıkta da onu seçtim işte. Ters giden bir şey yok ama yapılan iş tamamen ters. Dolayısıyla o zamanki algıyı tamamen yıkması, işin felsefesini değiştirmesi, haklı çıkması, o işte şeyleri, minderlerin işte burada söylediğim gibi tartan pistlerin gibi değişim, bir sürü bir değişim söz konusu. Atletizm, evet atletizm ama 68'de birlikte tamamen farklı bir yere doğru gidiyor. Ve kendi ortaya koyduğu strateji sonuç alıyor. 2.24 gibi mesafenin üzerinden bütün vücudunu geçirebiliyor. Kendisi de anlatır işte belime çok iyi bir kavis vermem bunda. Çünkü şey var, o yüksekliğe ulaşabiliyorsunuz ama küçücük çarpmalar mutlaka izlemişsinizdir.
Tabii.
O çitanın bir şekilde düşmesini sağlıyor ama orada alacak bir kavis ve boynun iyice arkaya doğru atılması bir şekilde o atlayışı gerçekleştirebiliyorsunuz. Devamında gelenler zaten hep kendisini takip ediyor. Özetle yani Firstbury bir olayı işte metinde de belirttiğim gibi farklı da bakılabilir, sonuçlar da alınabilir. Bir takım insanlar böyle şeylerle söyledikleri zaman hani biraz dinlemek de gerekir.
Tabii.
Mutlaka o şey mantık süzgecinden geçtikten sonra bambaşka bir yöne doğru gidebiliriz.
Hemen reddetmemek gerekiyor
elbette,
değil mi?
Elbette.
Hocam sen nereden devam etmek istersin?
Ben şuradan bir giriş yapmak isterim. Özellikle 68 ile ilgili olarak Özkan Bey hakikaten çok iyi bir yere temas ediyor. Yani baktığınızda 68 karşımıza çok farklı hem rekorların hem protestoların hem farklı uygulamaların olduğu düzenlem yani spor tarihinde ilk kez işte tartan pist uygulaması, doping uygulaması işte rekorların farklı şekillerde kırılmış olması bunlar çok özel durumlar. Ve tabii orada bir de bugün hala hatırlanan bir protesto var. Yani onu da unutmamak lazım.
Tabii.
O da aslında 68 denilince hepimizin gayet iyi bir hatırladığı en önemli unsurlardan bir tanesi.
Aslında dünya siyasetindeki yansımaları gibi değil mi? O Fransa'daki Paris olayları, 68 olayları değil mi?
Tam da o işte tam da o dönemde yaşananların yansımalarını görüyorsunuz ve bütün bunların spor üzerinden kamuoyuyla geniş kitlelerle buluşturulmasını sağlanması gibi bir durum da söz konusu oldu. Üzerinden 54 yıl geçmiş olan bir olimpiyattan bahsediyoruz ama bakın 54 yıl içerisinde özellikle Firstbury'nin ortaya koyduğuyla yani aslında gerçekten Firstbury'nin yaptığı şey ters değil. Düz, tersi düze çevirmek. Onun tarafından da bakalım.
O yüzden Özkan'ın yani, başlığı da çok güzel değil mi? Bu işte
evet,
bir terslik yok cümlesi.
Bu işte bir terslik yok. Aslında Firstbury olması gerekeni yapıyor. Yani karşımıza özellikle de son 15-20 yıl içerisindeki farklı defalar bunları da gündeme getirdik. Hatırlayacak bizi dinleyenler. Yani özellikle teknoloji geliştikçe teknolojiyle beraber uygulamalar spor alanında farklı şekillerde yansımaya da başladı zaten. Ama 68 olimpiyatlarında böylesi bir uygulamayı hayata sokmak hakikaten çok büyük bir cesaret ister. Yani siz bilinen bütün uygulamaları elinizin tersiyle itiyorsunuz ve bambaşka bir uygulamayı hayata geçiriyorsunuz. Yani bunu yaparak aslında siz bütün o bilinenlerin karşısında bir pozisyon alıyorsunuz. Ve herkes sizi aslında başarısız olmanızı bekliyor. Başarılı olmanızı bekleyen hiç kimse yok. Ve bütün bunların karşısında siz başarılı oluyorsunuz. Ve bir anda bütün herkesin, bütün projektörler sizin üzerinde çevriliyor. Şimdi böyle bir şey başlıyor.
Tabii.
Ve burada bütün bunları yaparken, Firstbury'nin az önce Özkan Bey'in de söylemiş olduğu gibi, yani bunu düşünmesi en önemli unsur orada. Yani ünlü Alman filozofun Kant'ın bir lafı vardır. Aklını kullanmaya cesaret ettiği bir ifade kullanır.
Evet.
Aydınlanma felsefesinde. Yani aklını kullanması ve özellikle de sporun, atletizmin pek çok branşının aslında fizikle, matematikle, sayılarla çok yakından bağlantılı olduğunu ortaya koymasının en iyi örneğini Forsberg'in bu yaptığı harekette görürüz. O yüzden de oradan sonra gelecek olan bütün atletleri doğrudan doğruya etkileyecektir. Yani bizim için belki de Forsberg'i hakikaten yaptığıyla son derece bambaşka bir hayatın da olabileceğini, sporun içerisinde bambaşka bir boyutun da olabileceğini ortaya koyduğu için bence çok önemli bir işi yerine getiriyor ve tekrar o vurguyu yapacağım. Tarihte yerini altın harflerle alıyorum.
Hocam sen tam Kant örneğini verirken ben de Einstein'ın bir sözünü paylaşayım diye zihnimde tasarlamaya çalışıyordum. Hani Einstein de diyor ya, ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Atomu parçalamak ön yargıyı aşmaktan daha kolay diye. Yani evet. İşte sporda da o belirli hareketlerde de o ön yargıların aslında çıkmaza götürdüğünü ve o ön yargıları aştığımızda yeni adımlarla da yepyeni rekorların da gelebildiğinin de müşahhas bir örneği Fosbury.
Çok net bir örneği ve gerçekten de bakarsanız bütün alanlar için geçerli bu. Yani klasik o anlamda baktığınızda sporun tıpkı toplumsal hayatın kendisi gibi değiştiğini, değişmek zorunda olduğunu göreceğiz. Evet. Çünkü insan anatomisi zaman içerisinde şekil değiştiriyor. O mesela yine 68'de gerçekleşen 100 metre yarışının 10 saniyenin altına düşürmesi. Yani başlangıcı düşünün, işte 1894'teki olimpiyattaki
12'ler 13'ler değil mi? 12-13 saniyeler.
Yani oradan 10 saniyenin altına düşüyorsunuz. Bunun için bir zaman gerekiyor ve bugün de bakın geldiğimiz noktada artık daha da alta düşebilmek pek mümkün değil. Yani artık o sınırın en tepesine ulaşılmış vaziyette. Ama oraya varabilmek için bile insanların ne kadar çaba sarf etmesi meselesi. Çünkü spor dediğiniz olgu aynı zamanda o bütün o çalışmanın, çabanın da bir yansıması. Yani bütün bunları göz ardı etmememiz gerekiyor ve tabii ki tekniğin kullanılması. Burada asıl yapıcı olan bence o. Felsefe, teknik ve bütün bunların bir araya gelmesi. Ve bunu atletizmden futbola, futboldan beyzbola, bütün alanlarda görüyorsunuz. Bütün alanlarda böylesi insanlar zaten fark yaratıyorlar. Fark yarattıkları için de o takımlar başka bir boyuta çıkıyorlar. Yani NBA'de İşte Jordan'ın takımıyla beraber devam etmesi, ardından rüya takımın ortaya çıkması, pek çok şeyi örnek verebilirsiniz.
Doğru. Ki biz biliyorsun hani 3 yıldır spor daima da teknolojik gelişmelerin artılarını da eksilerini de konuşuyoruz. Hani teknolojiyi kutsayan bir bakış açımız da yok. Ama bir şeyleri olumlu ya da olumsuz dönüştüren bir başat unsur olduğu gerçeğini de kabul ederek yapmak zorundayız bu analizleri.
Doğru, kesinlikle haklısınız ve bugün artık teknolojiksiz yapabilme şansımız yok. Teknoloji, medya, özellikle de profesyonel sporu düşündüğünüzde bütün bu yapı çok daha başka bir boyutta.
Mesela yani, sen hatırlar mısın Ahmet Hocam, 70'lerde de ben Balıkesir'de işte basket maçlarını Kurtdereli Spor Salonu'nda genç bir çocukken izlemeye çalışırdım. Çok da ufaktım. İlkokul, ortaokul başlarıydı. Kronometreler falan böyle panolarda, duvarlarda olmazdı. Hakemlerin ellerinde mekanik kronometreler olurdu. Hani kimse süreyi öyle bilmezdi yani. 7 saniye, 5 saniye. Özkan sen de hatırlarsın.
Tabii ki futbol karşılaşmalarını hatırlayın. İşte skoru nasıl değiştiriyordu? Koskocaman bir levha kaldırır. Yerine bir başka konur falan.
Orada Özkan Bey'in söylediğine hemen ilave yapayım. Benim bildiğim kadarıyla çok uzun yıllar boyunca Türkiye'de sadece İzmir Atatürk Stadyumu'nda o elektronik tabela vardı.
Tabii ki buna da değinmiştik. O da Akdeniz Olimpiyatları sayesinde.
Evet, oradan geldiği için.
Evet Özkan, sen neler söyleyeceksin?
Şimdi tekrar Fosbury'e dönersek mesela tam da bu dönem hani belki ilginç bir söylem olacak ama her kafadan sesin çıktığı da bir dönemdir. Hı-hı. 68. Hı-hı. Yani sinemada öyledir, tiyatroda öyledir.
Ama bizim yıllar önceki reklam sloganımız gibi ağzı olan konuşmuş diyorsun.
Çok konuşuldu ve şey var, öyle bir kuşak o. Hı-hı. Dolayısıyla çok itici bulanlar oldu, işte çok yakın bulanlar oldu ama bir şekilde oradan, yani o kuşak o versiyondan, hı-hı, bir takım şeyler çıktı. Hı-hı. Bu spora da yansıdı hocam dediği gibi. Hani senin dediğin gibi başat unsurlardan bir tanesi diyorsun ya. Bir yani çok insan çok şey söyleyebilir. Bu belki hani bir gürültü, bir kirlilik de yaratabilir toplum, hı-hı, adına ama içlerinde mutlaka şeyler oluyor. İşte bu örnekte
sonuç
olduğu
alanlar
gibi,
değil mi?
Sonuç alanlar alıyor. Ve burada öyle şey görüyoruz ki her zaman söylüyoruz yani. Metinde de belirtmeye çalışıyorum. Yani Hakikaten bu bir icat çıkarma değil de bir beyin faaliyeti.
Tabii. Hocam da onu vurguladı ya.
Evet, aynen öyle. Dolayısıyla şey var. Bambaşka bir yöne doğru götürebiliyorsunuz atletizmi. Yani nasıl bir düşünceyse ya da nasıl bir kurguysa, nasıl bir şeyi kendi kafasında şekillendirdiyse onu hayata geçirmesi, aynı zamanda yine hocamın söylediği gibi cesaret meselesi. Biraz kuşağıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum ben bunu.
Yani dönemin ruhuyla da uyumlu diyorsun.
Çünkü bir bakıyorsunuz 60'lar farklı bir şey var. Dünya farklı bir eksende. 70'lerde yine bu teknolojiyle ya da sanatla her şeyle iç içe olduğu için bir başka noktaya gidiyor. İşte 2022'lerde mesela dünya nasıl bir kurguda. Bence kuşağıyla da alakası var diye düşündüm. Onu söylemek
katılır mısın hocam bu tespit?
Kuşağıyla alakalı diyorsak zaten 60'lı yıllarda gayet iyi bildiğiniz gibi dünyayı değiştirme için yola çıkıyorlar. Yani öyle baktığınız zaman 68 kuşağının sloganıdır yani dünyayı değiştirme.
Aslında First Bury de bir manada bunun jimnastikteki şu anda bugün 2022 itibariyle Özkan sana da soracağım, hocama da sormuş olayım. 2.24 atlıyor o zaman.
Evet.
Rekor ne şu anda?
2.45.
2.45. Dersine çalışmış görüyorsun değil mi Ahmet Hoca?
Evet, evet.
Çat diye söyledi.
Şimdi şöyle yani bu duruma biraz alıştık zaten. Senin böyle huyların var ama çok iyi bir şey.
Ters köşe zırhlara idmanlıyım
yani,
artık
yani
diyorsun.
Bir şekilde yani bunların peşinden koşuyorum, onu hemen söyleyeyim.
Sağ ol.
Var şey var bir de çok teşekkür ederim. Bir de aradaki farkı görüyoruz. Ben atletizmle ilgili müsaade ederseniz bir
tabii
şey söyleyeceğim.
Tabii ki, estağfurullah.
Atletizm bir noktada durağan bir spor gibi de sanki. Hı-hı. Yani biraz önce hocamın söylediği bana bunu hatırlattı. Hani 100 metreyi daha ne kadar aşağı indirebiliriz. Hı-hı. Bakın bu ciddi bir soru işareti. Hı-hı. Ya da sırıkla atlamadan acaba nerenin üzerinden atlayacağız gibi bir durum var. O yüzden takım sporları belki daha da fazla popüler. Hı-hı. Yani her an her saniye futbolda olduğu gibi başka senaryolar ve doğaçlamalar gerektirdiği için. Hı-hı. Ama atletizm hiçbir zaman popülaritesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet. Ve ben mesela hani bir futbol karşılaşmasından sonra en çok neyi seyretmeyi seversin derseniz
atletizm.
Bir 100 metre yarışını seyretmek gerçekten
ama
çok heyecan verici.
Bambaşka bir şeydir değil
çünkü
mi?
Çünkü inanılmaz fizikler.
Ya da o 4x100 bayrak yarışları.
İşte hepsini bir noktaya getirdikten sonra mesela 100 metre gerçekten insanın kendini sınadığı bir şey. Ve atletlerin şeyine, fizyonomisine baktığınız zaman yani bu kadar olur diyorsunuz. Ve yani insanın anatomisinin nerelere geldiğini, yani ben çok heyecanlandığım bir şey. 100 metre.
Ahmet hocam spor dünyasında da şöyle bir aktüel tartışma da vardır. Biraz espri odaklıdır. Sen nerede duruyorsun onu da öğrenmek isterim. Dünyadaki ilk spor bir grup der ki atletizmle başlamıştır spor tarihi. Bir grup da der ki güreşle başlamıştır. Atletizmle başlamış diyenler işte vahşi hayvanlardan kaçan insanlar örneğini verirler. Güreş örneğini verenler de insanlar ya hayvanlarla ya kendi aralarında kavga etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla ilk spor dalı güreştir derler. Sen hangi analizi yaparsın?
Valla benim okuduğum pek çok kaynakta gördüğüm ve tabii ki bu alandaki kendi akıl süzgecinden geçirdiğimde de atletizm.
Hı hı, atletizm.
Çünkü
diyorsun.
Baktığınız zaman yani
Eda da başını sallıyor. Eda da onayladı sizi hocam.
İnsanın yeryüzündeki yolculuğuna bakarsanız insanın yeryüzündeki yolculuğu uzun bir müddet boyunca biliyorsunuz vahşi hayvanlardan şeylerden korunma amacıyla kaçma doğrultusunda gerçekleşiyor.
Ki yani korunmanın arka planında da öncelikle kaçmak var. Kapalı
tabii,
bir mekan yok.
Kaçmak,
yok
yani o yüzden de orada atletizm ve dikkat ederseniz ilk antik Yunan olimpiyatlarında da tamam güreş var, boks var falan ama orada belirleyici olan yine atletizmdi. Atletizmin farklı alan, farklı dalları tabii. Ve tarih boyunca da bugün hala atletizmin yarattığı etki ve kitleler üzerinde uyandırdığı heyecanı güreş. Tamam bizim atasporumuz çok önemli bir alan. Bütün bunlara eyvallah.
Zaten hani kıyaslamak için değil de hani tarihsel bir olgu olarak sen böyle
ama
bakıyorsun.
Tarihsel bir olgu olarak atletizm çünkü hala atletizmde yaşananları bakın farklı ülkelerin ön plana geçmesini ve o yarışları dikkatle ilgili takip ediyoruz. Yine First Bury üzerinden gittiğimizde mesela en son şeyi hatırlayalım. Yani yarışlarda Katarlı sporcu ve İtalyan sporcunun ortaklaşa birinci altın madalyayı paylaşmasını hatırlayalım.
Hı hı hı, evet.
Yani müthiş ilgi çekti. Yani çünkü burada artık gerçekten hem insanlık hem kendisiyle yarışıyor hem de o vücut anatomisiyle fizikle o öyle bir yarış ön plana geçmeye başladı ki burada giderek daha fazla ilgi çekmeye başlıyor bazı alanlar. Sizin az önce söylediğiniz 4x100 yarışları, evet. 100 metre yarışları hem kadınlarda hem erkeklerde ya da özellikle belli başlı alanlardaki bazı yarışlar kısa metrajda olabilir. 800-1500 ki yine aynı kuşağın çocukları izleyeyim. Steve Abbott, Sebastian Coe şeyini hatırlatayım yani.
Tabii.
Hem 800'de hem 1500'de unutulmazdı.
Ne rekabet vardı onların aralarında değil mi hocam?
Yani ama o rekabet zaten ilgiyi de arttırıyordu. Tabii. Bizim de ilgiyle izlememize yol açıyordu. Ve yani bu birbirinden besleniyor zaten. Ve gerçekten de bütün spor dallarında yani bizi dinleyenler hatırlayacaklardır. Halter'de Naim Süleymanoğlu öldükten sonra en yakın rakibinin o beni ben eden kişidir ifadesini kullanması tesadüf değil.
Yunan
yani,
halterci değil mi? Yunan halterci.
Evet Yunan halterci. O yüzden bütün bu süreçler bakın birbirle çok yakından bağlantılı ve gerçekten First Burn'ün yaptığı şey müthiş bir aşama kaydettirme. Ama bütün bu alanlarda biz sporun durağan olmadığını, sürekli akış içerisinde olduğu gerçeğini kabul ettiğimiz anda zaten buraya doğru bir gidiş olacağını eninde sonunda kabul etmek durumunda kalırız. Ve gerçekten First Burn'ü ve diğerleri bizim önümüze her seferinde daha da ilgi çekecek bir alanı koyuyorlar. Çok. O yüzden de bütün bunları gerçekleştirenlere biz birer sporsever olarak müteşekkiriz.
Çok çok güzel tanımladın değerli hocam. Son iki dakikamız sana teşekkür ediyorum.
Ben
uğurluyorum. Özkan'la kapatacağız programı. Sağ ol, var ol. Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle. Sağ olasın.
Görüşmek üzere.
Evet Özkan'cığım çok doğru tanımladı hocamız. Yani spor akışkan, hayat akışkan. Hayat değişirken spor da değişiyor. Ama aslında o temel refleksler değişmiyor. Daha iyiye, daha doğruya ulaşma çabaları sporda da daha kısa sürede daha verimli. Sen toparlayıcı olarak Fosbury önerisini sen getirmiştin haftalar
evet.
önce. Bu ismi mutlaka konuşalım demiştin. Ben senden gelen her şeye evet diyorum. Çünkü bu konulara
teşekkür
hakikaten
ederim.
Gönlünü, kalbini, yıllarını vermiş bir isimsin. Çok da güzel oldu bence bu paylaşımımız. Son toparlayıcı cümlelerinle veda
edelim. Şöyle söyleyeyim biraz önceki konuşmada hani atletizm mi yoksa güreş mi tartışması hı hı. vardı ya. Daha doğrusu fikirlerin birbirine
biraz aktüel bir şey
gibi. Oldu. Hı hı. Şimdi ilk önce yürümeliyiz ki sonra güreşmeliyiz ve daha sonra yarışmalıyız gibi bir sıralama da yapılabilir. Yani insan zaten yaratımı itibarıyla yani hareket etmeye hareket etmek üzere yaratılmış bir şey.
Ama bunların aşamaları var.
Aşamalarda giriyoruz ya da ondan sonra avlanıyoruz. Belki bir şey olduktan sonra belki güreşiyoruz. O yüzden atletizm hocamın da söylediği gibi daha akla yatkın geliyor. Ama bu sefer de o vücudu sınamaya ve nerelere gidebildiğini görmek zaten ilk çağdan beri yani çok önceden
insanın
beri şeyinde olan çabalarından bir tanesi ve çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Aynı zamanda insanın bir şekilde yani toplumun da aynı zamanda bir rol model aldığı insanlar haline de gelebiliyoruz. Bu anlamda da çok önemli.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
değerli
ederim.
Katkıların için. Sevgili dinleyiciler, Meksika Yaz Olimpiyatları'nın spor tarihindeki önem ve yansımaları başlığının içine Dick Fosbury'yi özellikle koyduk. Hakikaten işte o yüksek atlamada sırt üstü atlamayı tekniğini getiren isim. 1968'de başlayan. Dolayısıyla bizim gibi 1960'ların ikinci yarısında doğanlar ilk görüntülerde zaten o sırt üstü atlamayı gördüler. Ama daha eski büyüklerimiz yüz üstü atlamaya da şahit olmuşlardı.
Bazı anlamlı yenilikler iyidir. Mesela basketbolda iki sayı vardı ama
sayı.
Çizgiyi biraz daha çektiler. Çok daha farklı bir şey izlemeye başladık.
Çok güzel tabir ettin. İşte son 30 dakikanın son 15 saniyesinde Özkan'ın bu saptamasını da iletmiş olalım. Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan. Tam karşımda Özkan Pekesen, telefon hattında İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunan isim olarak da mikrofondan seslenen isim olarak da ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den haftaya yine görüşebilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor daima.